Ayrım 4, Ağlama Anne, Engeller Aşılmak İçindir 1, Şule Özcan, sayfa 45. Anne ben neden farklıyım? Engelli çocuklar küçük yaşlarda sahip oldukları farklılıkların ayırdına varamazlar. Çünkü henüz bilişsel açıdan kendilerini başkalarıyla karşılaştırıp durumu fark edecek düzeyde değillerdir. Özellikle doğuştan engelli çocuklar bu özelliklerinin herkeste olan doğal bir durum olduğunu düşünürler. Ancak bilişsel ve sosyal yönden geliştikçe özel durumları dikkatlerini çeker. Büyürken kendisini ve çevresini tanımaya çalışan, sürekli gözlem yapıp sorular soran çocuk, aile üyelerinden değişik yanları olduğunu fark etmeye başlar. Bu değişiklikleri ve nedenlerini merak eder. Böylece ona durumu hakkında bilgi verme zamanı gelir. Yürüme yetisinde kısıtlılık olan bir çocuk, anne babasının kardeşlerinin ayaklarını hareket ettirdiğini ve yürüdüğünü gözlemledikçe kendisinin neden bunu yapamadığını merak eder. İşitme engelli bir çocuksa çevresindekilerin işaretler kullanmadan veya daha kısık seslerle anlaşabildiğinin ayırdına varır. Çevresindekilerden değişik yönleri olduğunu fark etme, görme engelli çocuk için daha çok zaman alır. Çünkü o etrafındakileri gözlemleyemediğinden kendi hareketleriyle onların hareketlerini karşılaştırma imkanından yoksundur. Zaman zaman eşyalara çarpmasının, yönünü şaşırmasının, görmemesinin bir sonucu olduğunu da kavrayamaz. Ancak kardeşiyle oyun oynadıkça, okula gidip etkinlikler yaptıkça farklılıkları anlamaya başlar. Örneğin, kabartma harflerle yazmayı öğrenen bir çocuk, kardeşinin başka şekilde yazdığını, değişik bir kalem kullandığını fark eder. Okul çağına geldiğinde kendisini arkadaşlarıyla karşılaştıran engelli çocuk, ben neden herkesten farklıyım, neden bazı şeyleri onlar gibi yapamıyorum, koşamıyorum, konuşamıyorum, yazamıyorum ve benzeri sorular sormaya başlar. Ergenlik dönemine geldiğinde ise bu sorgulamalar daha da sertleşebilir ve isyana dönüşebilir. Başkalarından değişik yanları olduğunu fark etmenin sıkıntı yaratıp yaratmayacağı, çocuğun durumuyla ilgili bilgisinin olmasına ve engeline uyum sağlama becerisine bağlıdır. Bu yüzden çocuğa engeli, yaşına ve zihinsel gelişmişliğine göre onu incitmeden, umutsuzluğa düşürmeden uygun bir dille anlatılmalıdır. Az önceki örnekte kardeşinin değişik şekilde okuyup yazdığını fark eden görme engelli çocuğa, kardeşin harfleri gözüyle fark edebiliyor. Çocuğun parmağıyla kardeşinin gözüne dokunarak, sen parmaklarınla dokunarak takip edebiliyorsun. O da parmaklarıyla okuyamıyor. Farklı yöntemler kullanıyorsunuz ama sonuçta ikiniz de okuyup yazabiliyorsunuz şeklinde açıklanabilir. Bunu hissettirmek için ikisine de kitap okutturarak aynı ölçüde başarılı oldukları gösterilebilir. Ayrıca bunun insanların boylarındaki, saç renklerindeki, yeteneklerindeki farklar gibi bir özellik olduğu açıklanmalıdır. Bu yolla çocuğun duyacağı üzüntü ve çaresizlik en aza indirilebilir, hatta tamamen önlenebilir. Ancak bu açıklamaları yaparken ağlamaktan, çaresiz ve üzücü ifadelerden kaçınmak önemlidir. Aksi halde çocuk durumunu kötü, utanılacak veya sıkıntı verici olarak algılar. Kendine güven geliştiremez. Bir diğer önemli konu da çocuğa yok yere umut vermemektir. Yetersizliği olan organının düzelme şansı yoksa çocuk yakında iyileşeceği yönünde umutlandırılmamalıdır. Çünkü zamanla iyileşmediğini gören çocuk içine kapanabilir, anne babasına güvenini kaybedebilir. Morgdan hayata. Takvimler 1992 yılının Temmuz ayını gösterdiğinde 7 aylıkken doğar Ahmet. Doktorlar onu derhal küveze alırlar. Her şey olağandır. Ailenin ilk evladı sapasağlam doğdu diye şükürler edilir. Lokumlar dağıtılır. Fakat bu mutlu hava uzun sürmez. İlerleyen saatlerde Ahmet'in küvezinin oksijeni azalmaya başlar. Nöbette bulunan hemşire durumu fark etse de 5 dakika sonra nöbeti devralacak arkadaşı nasıl olsa yapar diye oksijen tübünü değiştirmez. Ama o hemşireyi durumdan haberdar etmeyi unutur. Dakikalar geçtikçe bebeğin oksijensiz kalan beyni bazı fonksiyonlarını yitirmeye başlar. Kuvözler arasında dolaşan hemşire, rengi mora çalan bir bebek görünce doktor çağırır. Doktor bebeği kontrol eder, nabız yoktur. Yapacak bir şey olmadığına hükmederek üzgün bir şekilde aileye haber vermeye gider. Anne uyuduğundan yanında refakatçi olarak kalan anneanneye anlatır durumu. Aile fertlerinin sevinçleri üzüntüye döner. Kimse anneye söyleyemez çocuğunun öldüğünü. Akşam olur. Anne çocuğunun emzirilme vaktinin geldiğini fark ederek yanına inmek ister. Anneanne yorulmaması için Ahmet'i biberonla besleyebileceğini söyleyerek onu zorlukla ikna eder. O gece sabaha karşı uykuya yenik düşen anneanne rüyasında morga inip bebeği son bir kez kucağına aldığını ve o anda torununun kıpırdandığını görür. Sıçrayarak uyanır ve hemen morga inip torununu görmek istediğini söyler. Doktor önce karşı çıksa da ısrarına dayanamayıp onunla birlikte arar bulur cenazeyi. Anneanne kucağına aldığı bebeğe bir çimdik atar yavaşça. Doktor bu hareketi engellemek için hamle yaptığında bebeğin refleks gösterdiğini fark eder. Hemen ilk müdahale yapılır. Ahmet yaşamaktadır ama serebral palsi adı verilen özre eklenmiştir bedenine. Sonraki yıllarda yoğun bir fizik tedaviyle ayağa kalkar Ahmet. Tek bir hayali vardır ileriye dönük. Pilot olacak, gökyüzünün gizemli maviliğini yararak ilerleyecek, herkes uçağını hayranlıkla seyredecektir. Hayalini çevresine anlattığı günlerden birinde onu dinleyen bir arkadaşı, "Seni almazlar ki oraya, ayakların hastalıklı," der. Ahmet kısa süren şaşkınlığın ardından "Uçak ayakla sürülmez ki, onun kolları var, bir sürü de düğmesi," diye cevap verir arkadaşına. Ama Ahmet'in aklına takılıp kalır arkadaşının sözleri. Doğrusunu söyleyeceğine inandığı babasına anlatır olanları. Baba ne diyeceğini bilemez. Onun hayallerini yıkmak da istemez. Ahmet gerekeni anlar babasının sessizliğinden. Odasına girip kapısını kapatıp boşaltır gözyaşlarını. Okula gitme yaşı geldiğinde Ahmet ve babası keyif içinde bir ilköğretim okuluna kayıt yaptırmaya giderler. Okul müdürü "Çocuk engelli mi?" diye sorar babaya fısıltıyla. Baba müdürü başıyla onaylar. Ahmet bir engelli olduğunu ilk kez orada öğrenir. Müdür dışarı çıkmasını ister. Onun ama kapının dışında da olsa duyar konuşulanları. Babasının "ihtiyaçlarını görebilir, evimiz yakın, gerekirse hemen geliriz" açıklamasına rağmen "bu çocuğu okula kaydedemem" diye ısrar eder müdür. O okuldan üzgün ayrılırlar. Başka bir okula kaydolur Ahmet. Bir gün ders çalışmaktan sıkılınca evlerinden görünen çocuk bahçesine iner. Parkta arkadaş olmayı umduğu çocuklar "burada bir daha oynama" deyip "sakat" diye dalga geçerler onunla. Anlam veremez kendisine sakat denilmesine. Onlar gibi koşamamanın üzüntüsünü yaşar. Pilot olamamasının, okula uygun görülmemesinin, oyunlara alınmamasının, küçümsenmesinin, yürürken herkesin ayaklarına bakmasının nedenini merak eder yıllarca ama kimseye soramaz. Bir gün bunları sormaya karar verir annesine. Annesi bu beklenmedik sorular karşısında önce afallar, sonra herkesin mikrop kapıp grip olduğu ve ilaçlarla, iğnelerle iyileştiği gibi onun da bir hastalığı olduğunu ve tedavilerle iyileşebileceğini, gerekirse ameliyat olacağını anlatır oğluna ve ekler. Farklı olan istenmez, garipsenir. Çünkü insanlar kendilerine benzemeyeni, farklı silahları olan bir düşman sanırlar. Bu açıklamanın ardından annesiyle sarılıp ağlarlar ve Ahmet o günden sonra hiç bahsini açmaz bu konunun. Annesi bir daha ağlamasın diye kendi içinde çözmeye çabalar kendini. Grip kadar basit gelmese de yadırgamaz durumunu. Engelini sorun olarak görmez hiçbir zaman. Ona sakat diyenlere kayıtsız kalır. Sanki duymamış gibi. Babasının ona aldığı ve çok sevdiği kitaplardaki kahramanlara özenir hep. Onlar gibi maceralar yaşamak ister. Böyle hayaller kurar yıllarca. Sonra başka kahramanlara hayat vermek, onları maceradan maceraya sürüklemek, hem yazdıklarını hem de hayatı herkesle paylaşmak ister. Bu hayalini gerçekleştirmek için yaptığı üniversite tercihlerinin arasından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazanır. Ahmet Özmen halen eğitimini başarıyla sürdürmektedir. 4. ayrımın sonu, sayfa 50.